Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Çekimde geç kaldığım için söylentiler çıkmış. Geçen sefer de siz kalmıştınız. Ödeşmek adetullah'tandır. Bir tripoda, bir kameraya, bir bilgisayara, vallahi de billahi de size temiz ekonomiden, süslü piyasalardan bahsedeceğim. Ama altta abone ola basanlar benim dönüş biletimdi. Basmayanlar yaktılar beni. Herkes buradaysa başlayalım. Burada mı? Tamam. Biz bu ekonominin delileriyiz. Biz bu ekonominin fedaileriyiz. Biz bu ekonominin serden geçtileriyiz. Kıymetli kardeşlerim, işte şimdi başlayabiliriz. Bizde hep aynı taktik. Mesela ait olduğum gücün karanlık tarafı. Nasıl ele geçirdik kainatı? Bizim bir kainat liderimiz vardı. Hadi birlikte yaşayalım o anı. Duyalım şu alkışları.
Her alanda güvenliği ve kalıcı dengeyi sağlamak amacıyla Cumhuriyet sistem değiştirecek. Adı da 1. Galaktik İmparatorluk olacak. Daha güvenli ve huzurlu bir toplum için.
Demek özgürlük böyle ölüyormuş. Bir sürü alkışla.
Ülke de olsa, dünya da olsa, galaksi de olsa, evren de olsa değişmiyor. Hep aynı saflık. Ne versen yiyor. Buyurun size, bizde de sorgulamadan, düşünmeden alkışlarla demokrasi şöleni. Milletçe en sevdiğimiz yemek belli ki hünkâr beğendi. Bulmuşlar böyle kitleyi, kitlemesinler mi? Sonuna kadar hakları. Kendi kuru ekmek yer, yanında kireç peyniri katık eder, bir tane kara zeytin kemirir, önünde milyonları götürürler, alkıştan elleri şişer. Neyse ki benim bugünkü derdim, paranın gerçek yüzünü görmek ister misin? Buyur sol üst köşeden izle. Bugün ondan konuşacağız. Neden? Çünkü yakında kendisini bir üst kademede göreceğiz. Ancak sonrası önemli. Buyurun size anlatayım fikirlerimi. Efendim, ülkenin durumu kötü de ekonomisi iyi mi? Yönetim krizi ekonomik krizle birleşince devlet yönetilmez hale geldi. Her şey yükseldi. Yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek döviz, yüksek yoksulluk, yüksek sefalet, yüksek yasaklar, yüksek yolsuzluklar, yüksek yüzsüzlük, yüksek yalanlar. Çünkü son durağa geldik. Bakın şu turistlere gel derken Türklerin maske takıp aşağılanma olayı. Aslında reklamı yapanın zekası o kadar az ki adeta karpuzun kelek diyen karpuzcu. Neden bu hallere düştük ki? Görülmemiş refah seviyeleri falan diyorlardı ya. Boşuna demiyorlarmış. Gören yok henüz. Gelecek 50 dolara bile ihtiyacımız var. Hah, daha sonra oraya da geleceğiz kardeşlerim. Neden aşı işinde bu kadar geri kaldık? Zengin ülkeler ihtiyaçları kadar aldı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri dünyaya 80 milyon doz aşıyı bedava dağıtacağını açıkladı. Dünyada aşı yok değil. Bizde alacak para yok. Ne yapalım? Ancak denkleştirdik. Durum o kadar vahim. Haliyle yurt içindekilere gösterilen tavır İran'dan Hasan Ruhani. Turistlere gösterilen tavır Kanada Başbakanı Justin Trudeau. Anlayacağınız bize göre süt, onlara göre çikolata. Nasıl düştük bu duruma? Bayramın birinci günü dolar Türk lirası karşısında 8,5 lirayı dürttü. Adeta bizi öptü. Böylesine rezalet yönetilen bir ekonomide gayet normal bir görüntü. Şu sıralar dolar 8.30-8.50 bandında. 8.50'ye gelince belli belirsiz bir müdahale söz konusu. İşlem hacmi de düşük olunca neden? Yabancılar çekip gittiler. Yerlerde zaten boğazlarına kadar dövize girdiler. Faizler %19 gibi çok yüksek bir seviyede. Acayip bir getiri vaat ediyor. Haliyle kademe kademe yavaş yavaş gidiyor. Yakında 8.50-8.70 bandına oturacak. Ancak doların 8.50'nin üzerine oturması yatırımcıların Merkez Bankası'nı faiz arttırımına zorlamasıyla sonuçlanacak. Yapabilecek mi? yapamayacak. Çok sıkışacak ama yine de saraydan izin alamayacak. Çakma troller, siz de burada mısınız? Tamam. Çok ters bir gelişme olmadığı sürece bir anda fırlamaz öyle. Ama yukarı çıkacağı cepte. Zira dolar az buz da artmadı. Şubat ortasında bakın borcunuzu buradan kapayın diye sinyal verdiğimde fiyatı 7 liraydı. Şu anda 8.40 civarı. Yani %20 getiri 3 ayda. Hiçbir para bu kadar değer kaybetmedi. Şimdi yıllık faiz %19'da, resmi yıllık enflasyon %17'de ve bu kadar getiriye yön hala yukarıya. Bakın şöyle anlatayım. Japonya, İsviçre, Danimarka paralarına negatif yani eksi faiz veriyorlar. Bunun yanı sıra tam 23 ülke sıfır faizle yola devam ediyor. Yani faiz falan vermiyor. 55 ülkenin faizi %1'in aşağısında. Yani toplamda 111 ülkenin faizi %4'ün altında takılıyor. Peki biz %19. Çok cazip. Acaba yüzüne neden bakılmıyor? İstenen tefeci faizinin nedeni olmayan güven. Bu güvenin ölçüldüğü yer CDS primleri dediğimiz Credit Default Swap. Örnek verirsen bir iki ülkeyi, mesela 10 milyon dolar bir yatırım yapacağız. Haliyle ülke batar diye de sigorta alacağız. Bugün bu yatırımı İngiltere'ye yapsak 10 milyon dolara 10.600 dolar sigorta öderiz. Rusya'ya 93 bin dolar. Ya Meksika'ya 93.200 dolar. Hadi Türkiye'ye 10 milyon dolara yatıralım. Ödeyeceğimiz sigorta parası 400 bin dolar. Risk değil, bildiğin kumar. Amerika'nın en büyük bankalarından Wells Fargo yayınladığı bir raporda dış borç kriz riski en yüksek ülkeler Arjantin, Şili, Endonezya, Venezuela ve Türkiye olduğunu belirtti. Zaten listede yer almamamız düşünülemezdi. Türkiye'nin 2020 yılı sonu itibariyle dış borcu 450 milyar dolar. Adama bozuk var mı diye sorarlar. O borç değil, bildiğin tabut. Ne yalan söyleyeyim, aynı dayıma benziyorlar. Rezervlere bakıyoruz. Eksi 60 milyar dolar. Bu sırada eksi rezervler de borçtan sayılmıyorlar. Oraya nasıl geldik? 128 milyar doları kaybettik. Tam 33 ayda. Kaç ayda yerine koyabiliriz? Bugün toplamaya başlasak, karıncanın belini incitmeden ince ince çalışsak, küçük bir hesapla 72 ayda. Yani 6 yılda. Bu kırılganlıkla devam edemeyeceğimize göre, kırılganlık demişken şu tabloya bir bakın. Dış borç kırılganlığı en yüksek ülkeler arasında Oscar goes to Türkiye. İlk sırada. Tüm değerlendirme kategorilerinde yüksek riskli görülen tek ülkede yine Türkiye. Borç geri ödemesinin döviz gelirlerine oranı ve döviz gelirlerinin milli gelirine oranından oluşan tam 7 kategoride yüksek risk, orta risk ve düşük risk olarak yapılan sınıflandırmada kafayı almışız bu arada. Türkiye 7 kategoride de yüksek risk sahibi tek ülke. Arkadaş, Venezuela ve Arjantin hali hazırda borç krizi yaşıyorlar ve kamu borçlarını zamanında ödeyemiyorlar. Temerrüde düşüyorlar. Onlardan bile daha kötü nasıl olabiliyoruz? Yabancı kurumlar işte bize bu kadar güvenmiyorlar. Türkiye para biriminin son yıllarda ciddi bir değer kaybı yaşadığını ve bir tür dış borç krizine açık olduğunu belirtiyorlar. Sorarım size, böyle raporlar üzerine hangi yabancı yatırımcı Türkiye'ye uğrar? En fazla bir arkadaşa bakar, çıkar. Faizler yükseldiğinde kamu ve özel sektör borçlarımız döndürülemez hale gelir. Hem zorlaşır hem maliyeti artar. Dediğim gibi faizlerimiz zaten çok yüksek. Evde de döviz olmayınca yurt dışından borçlanalım, artık ne faiz verirlerse versinler razı olalım dediler. Reel sektörün yurt dışından borçlanmaları dolar bazında %9,5'tan başlıyor. Yani öyle dünya lideriyiz demekle olmuyor. Adamlar 3 dolar borç verirken bile burnundan getiriyor. 3 dolar borç verin. Mahallede yürüyordum. Rıza abiyi gördüm. Rıza abi, ülke ekonomisini sen yönet yahu dedim. Ben ne anlarım Murat dedi. Onlar da niye anlarsın, anlıyorlar da mı yönetiyorlar dedim. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Hadi işine dedi, selam söyledi. Hakikaten ama ekonomiyi Rıza abi yönetse ne fark edecekti? Şahsen Rıza abiye kefil. Ne yapar, yabancı yatırımcıyı mı kaçırır? Çoktan kaçtı. Dolar kuru rekor mu kırar? Çoktan kırdı. İşsizliği mi arttırır? Çoktan arttı. Enflasyonu mu coşturur? Şirketleri mi batırır? Faizleri mi yükseltir? Söylesenize bana, bundan daha kötü ne yapabilir? Bakın, enflasyon yüksek, reel faiz az kalıyor derseniz o yurt içi yatırımcıyı ilgilendirir. Yabancılardan enflasyona ne? Adam burada markete gitmiyor ki. O doları bozdurduğu kuru bilir. Faiz getirisini alır. Çıktığı kuru hesaplar ülkesine geri kaçar. 111 ülke %4'te dedik ya. Yıllık kazancı işte o %4'ün üzerindeyse al sana net, temiz, mis gibi kazanç. Ama yine de gelmiyorlar, duruma bak. Anlayacağınız şu anda Türkiye ekonomisi hem yüksek faiz hem yüksek döviz kıskacına sıkışmış durumda. Ve bu gidişatın sonunun hayırlı olmayacağı ortada. İşin kötüsü ekonomi yönetimi de ne yapacağını bilmiyor. Sizin benim gibi oturmuş seyrediyor. Ekrana bakıyor, düşsün diye bekliyor. Ekonomiyi getirdikleri yer belli ki kapasitelerini aşıyor. Bu saatten sonra sadece ekonomik hamlelerin yeterli olması söz konusu değil. Siyaset öyle karıştı ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor. He, ekonomik durumu tanımla derseniz devrilen ağacı birkaç kalasla desteklersin ya, bir süre idare edersin. Ha işte bizim ekonominin durumu da o kalasların dayandığı yere kadar. Sonrasında bir fırtına kopar, rüzgar Amerika'dan eser, Orta Doğu'dan eser, hiç fark etmez. O an ekonomi yerinden oynar. Amerika'daki enflasyon %4.2 geldi. Peki acaba bunu daha önce biri söyledi mi? Amerika'da enflasyon %5'i geçecek. Amerika ve %5 enflasyon diyorum. Lan helal olsun çocuğa be. Daha da artacak, daha da. Öyle sanıldığı, söylendiği gibi sonrasında çok hızlı geri falan çekilmeyecek. Hele aynı yere kesinlikle gelmeyecek. Hatta durum o kadar acileşecek ki parasal genişleme bir anda suyunu çekecek. Alın işte Amerikan Merkez Bankası'nın bazı üyeleri bu para basma denilen varlık alımını yavaş yavaş durdursak mı diye konuşmamız gerekiyor. Haberleri basına yansıdı. Çakma ekonomistler, burada mısınız? Fena kaptırdım kendimi adama. Risk iştahının düşmesiyle piyasalar kötü etkilenecek. Bunu onlar söylediler. Daha ne desinler? Ben söyleyince acaba diyorsunuz. Onlar söyleyince inanın bari. Okumuş profesörler. Amerika'nın bastığı para inanılmaz boyutlarda. Dünyada kriz bağıra bağıra geliyor ama para basma makinalarının sesleri bastırıyor. Uluslararası Finans Enstitüsü var ya. Hani Türkiye'de dolar 9,5 lira olacak diyen. Bir rapor yazdı. Küresel borç bir yılda 24 trilyon dolar arttı. Dedi. Bu yıl sonuna kadar bir 10 trilyon dolar daha artacakmış. Ama işte böyle giderse artamaz. Hayalimizin almadığı devasa rakamlar. Dünyada toplamda 281 trilyon dolar borç var. Borç varsa alacaklısı da vardır tamam ama paranın değerinin azalması kaçınılmaz. Haliyle mal, emtia, gayrimenkul fiyatları patlayıp gidiyor. Türkiye gibi. Kriz var, para yok. O zaman neden arsa, gayrimenkul, konut fiyatları artıyor? Bir türlü aşağı inmiyor. Çünkü elinde kimse Türk lirası tutmak istemiyor. Nitekim kripto para aşkı da bu sebeple yaratılıyor. İşte benzer hikaye dünyada yaşanıyor. Amerika'da kilit enflasyon göstergeleri arasında yer alan ikinci el otomobil fiyatları. Bir yılda %21 arttı. Sadece Nisan ayındaki artış %10 oldu. Düşünün, enflasyon olmayan Amerika'da yaşanıyor bunlar. İngiltere'deki ev fiyatları Mart ayında %10.2 artış gösterdi. Dolar bazında demir %110, bakır %55, mısır %100, buğday %40 arttı. Emtia fiyatları durmaksızın yükseliyor. Bu durum enflasyonu körüklüyor. Yahu Japonya, yıllardır enflasyonu kımıldatamayan Japonya'da üretici fiyatları Nisan ayında yıllık bazda %3.6 yükseldi. Verdiğim örnekler Amerika, İngiltere, Japonya. Projeksiyon şu. Amerika 10 yıllık gösterge faiz yükselecek. Bazıları Amerikan dolarının değer kaybedeceğini öne sürüyorlar. Faizler yükselecek ama dolar değer kaybedecek. Nasıl olacak? 10 yıllık faiz en son 1.67 idi. O kesinlikle 2'yi geçecek. Yani anlayacağınız doların değer kaybedeceği bir dünya falan yok. Neden? Çünkü Amerika'dan hala para kaçıyor. O parayı çekmek zorundalar. Değer kaybeden para birimi iticidir. Yükseltecekler. Göreceksiniz dolar önümüzdeki günlerde dünyada tüm para birimlerine karşı değer kazanacak. Sonra yine ben onu köşede yayınlayacağım. Ama herkesin dili var arkadaş. Moğaç Savaşı 2 saat sürmüştü. Çıkıyorlar, yok öyle yok böyle. Moğaç Savaşı'nı Moğaç Savaşı'ndan uzun anlatıyorlar. Bıraksınlar bu işleri. Hem bu anlattıklarımda ben haklı çıkarsam, ki çıkacağım, Türk lirasının en çok değer kaybeden para birimlerinden olması kaçınılmazdır. Genelde dediklerim de gerçekleşir. Kısaca Sherlock Holmes olmanıza gerek yok. Peki bu işlerden kaçınmak, ayrışmak için ne gerekli? Hızla salgından çıkıp ekonomiyi işler hale getirmek. Yurt dışından milyonlarca turist çekip döviz gelir giderini dengelemek ve enflasyonu dizginlemek. Şu enflasyon işini ancak bu şartlarda istatistik kurumu kağıt üstünde yapar. Yoksa mevcut durumda düzelmesi akla zarar. Diğerleri de hikaye. Turist falan gelmez Türkiye'ye. 3'te 0 çektiğimize göre canımız çekecek, bir yerimiz şişecek. O da dolar olacak. İşin ilginç tarafı bir Halkbank davası var. Bunun için video bile çektim. Belirsiz bir zamana ertelendi. Niye olduğunun haberi bile çıkmadı. Amerika derin devleti kim bilir bizi nasıl tehdit etti. Kendi çıkarlarına göre davayı buzluğa attı, şimdilik dondurdu. Ama sonucu etkileyemezler. Çünkü yargılama jüriyle yapılacak. Dava sürecini etkileyebiliyorlar. Ne zamana kadar? Haziran ortasında NATO zirvesi var. Orada Erdoğan ve Amerikan Başkanı Joe Biden karşılıklı oturup konuşacaklar. Rusya'nın gözü kulağı da bu konuşmada olacak. Nitekim Kanal İstanbul'un yapılmamasını benden daha çok isteyen bir Ruslar var. Herhangi bir konuda Amerika ile yakınlaşırsan Rus turisti unutacaksın. Suriye'de işler karışacak ve aslında Amerika ile yakınlaşmış gibi görünsen de yakınlaşılmayacak. Neden? Kaplumbağa deden. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Erdoğan'ın Yahudi halkına karşı sahip olduğu antisemitist yani Yahudi düşmanlığı söylemlerini şiddetle kınıyoruz dedi. Peki Amerika'da Yahudi lobisinin ağırlığını bilmeyen var mı? Düşündünüz mü hiç? Amerikan başkanı neden soykırım lafını kullandı? Adamlar aslında Amerika'nın kumandanı. Diğer yandan Avrupa Birliği. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunan raporu kabul etti. Kısaca bizimle işin yok dedi. Sorarım şimdi size aramız iyi mi? Bir de üstüne Rusya'yı kaybediyoruz. Putin turistleri elinde koz olarak tutuyor. Uçakları Türkiye'ye uçurmuyor. Ya Arap dünyası, Katar hariç durum çok acılı. Bakın şöyle anlatayım. Yılın ilk çeyreğinde Suudilere yapılan ihracat %93 düştü. Almadıklarından değil, boykot uyguladıklarından. Sektörel bazda bakıldığında tam 7 sektörde krallığa ihracat tamamen sıfırlandı. Yani siz böyle bir ortamda dış ticaret akımı bekliyorsanız alırlar aklınızı. Yenileceksiniz lan, vallahi de billahi de yenileceksiniz demek istiyorum hepsine. Ve bu videonun sonuna geldiğimde özellikle az çektiğim için gerçekten özür dilerim. Ama kızı görseniz hak verirdiniz be. Yok ya, nerede? Biliyorsunuz kalbim sizinle, güç bizimle. Podcast dinle.